Türkiye halkının özellikle gündeminde 500 bin konut projesi önemli yer tuttu. İnsanlar bunu konuşuyorlar. Siz de geçen hafta bununla ilgili sorulan soruya cevap vermiştiniz. Buna itiraz edenler de oldu. Mesela bu anlamda tutarlı itirazlardan birisi Selem satışı. Bunu soruyorlar. Bu konuda itirazları nasıl değerlendiriyorsunuz? Var mıdır bunun bir cevazı? Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum abi. Dediğiniz gibi siz de ifade ettiniz. Sosyal medyada bu 500 bin konut projesine ilişkin sorulan soruya verdiğimiz cevabın videosunda şer'i zaviyeden itirazlar olan yorumlar olduğu gibi ağza alınmayacak yorumların olduğuna da şahit olduk. Ama böylesi yorumları önemsiyoruz. Dolayısıyla ben sorunuza bu anlamda cevap vermek gerektiğini düşünüyorum. Yorumlarda iki temel mesele üzerinde durulduğunu da gördük. O da Selem Akdi'nden, Selem alışverişi kapsamında olduğundan dolayı 500 bin konut TOKİ projesinden ev satın almanın caiz olduğunu söyleyenler. Bir de istisna dediğimiz, yani her ne kadar mülk olarak olmasa bile imalat, yani bir şeyi yaptırmak kabilinden ve alışveriş türüne dahil olduğundan dolayı caiz olduğunu söyleyenler oldu. Yazdı ya da en azından yorumlar bu yönde. Buna şöyle, hem bizim de cevabımız bir anlamda açıklık kazansın, daha da insanların, kardeşlerimizin zihin dünyalarında bizim verdiğimiz cevaba dair bir muğlaklık kalmasın. Selem Akdi dediğimiz şey, ya da selef diye de geçer naslarda biliyorsunuz, hadislerde. Paranın peşin verilmesi koşulluyla ürünün sonradan teslim edilmesiyle alakalı akit ediyoruz biz. Alışveriş akdine diyoruz. Yani bu İslam'da caiz. İslam'ın cevaz verdiği, onay verdiği alışveriş türlerinden bir tanesidir. Selem ya da selef. İkisi de aynı anlamı ifade ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men eslefe fi temrin fel yusli fi keynin ma'lum ve veznin ma'lum ila ecelin ma'lum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini okuyorum. Diyor ki selem, yani selef akdi yapacak olursa bunu, hatta hurma örneğini zikrediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hurma ürünü üzerinden kim bir selem akdi yapacak olursa bunu kilosu, tartısı, ödeneceği zaman tahdidi açısından belli olduğu takdirde bu alışverişi yapabilir diyor aleyhissalatü vesselam. Selemi böyle yapsın diyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi dolayısıyla selem akdi her şeyden önce caizdir ama selem akdinin konusu olan ürünler ve malların anlaşılması gerekir. Her türlü malı kapsar mı, ihtiva eder mi selem akdi? Bu önemli. Konumuz ev ya. Cevaz verilen ya da caiz olmasına sebebiyet veren ürünleri, rivayetleri bu bağlamda değerlendirdiğimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selem akdine cevaz verdiği malların misli mallar ya da misli ürünler olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz İslam'da misli var, bir de kıyemi mallar var. Misli mallar hangileridir biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Ölçülebilen, tartılabilen, sayılabilen mallardır. Bunlar da selem akdi yapabilirsiniz. Yani siz bir tüccara gider, onun elindeki portakalı ya da o hurma satıcısıysa eğer 100 lira peşin ödemek karşılığında türünü de belli etmek kaydıyla ac ve türü olan 5 kilo hurmayı şu zaman diliminde senden almak üzere akitleşiyorum. İşte bu selem akdidir. Ama burada ürün ya da mal dediğimiz şeyin altının çizilmesi ve belirlenmesi gerek. İslam'ın cevaz verdiği mallar misli mallardır. Yani ölçülebilen, tartılabilen, sayılabilen mallardır. Eğer bunlar değilse bunlar misli mal olmaktan çıkar. Kıyemi mallara ise biz selem akdine cevaz vermiyoruz. Ki ev sayılabilen, tartılabilen, ölçülebilen misli mallardan olmayıp kıyemi mallardan olmaktadır. Dolayısıyla selem akdine caizdir diyenlerle ihtilaf ettiğimiz nokta aldığımız ürünün misli mi, kıyemi mi olduğu konusuyla alakalıdır. Hadislerden, bizim rivayetlerden anladığımız ise İslam'ın cevaz verdiği selem akdinin misli malları ihtiva ettiği kapsadığıdır. Sinai mallar dediğimiz, o istisna dediğimiz imal etmek, istisna biliyorsunuz, bir şeyi imal edilmesini istemek anlamına gelir. Ki lugavi ve örfi hakikatinden hareketle evde sanayi malları gibi kendisinden imal edilmesi istenilen mallar kapsamına girmemektedir. Ki bu konuda mezhepler çok ayrıntılı izahlarda bulunmuşlardır. Arzu eden kardeşlerimiz de istisnai malların hangileri olduğu konusunda alimlerin görüşlerine bu anlamda müracaat edebilirler. Ama biz özetle diyoruz ki örfi ve lugavi tarifinden hareketle istisna kelimesinin, yani bir şeyin imal ettirilmesi meselesinin evin imal ettirilen ürünler kapsamına girmediğini bu anlamda ifade ediyoruz. Siz her ne kadar sorunuzu belki bu anlamda aldınız ve sizin için yeterli olsa da kıymetli kardeşim, ben sizin sorunuz üzerinden bir iki husus var önemli buldum. Özellikle bu tartışma sürecinde zikredilirse, temas edilirse hayırlı olacağına inandım. Onlara da inşallah izninizle temas etmek istiyorum. En nihayet ayetinde bizim ortaya koyduğumuz, caiz olmadığına ilişkin serdettiğimiz görüşümüz, bizim doğru olduğuna inandığımız ama yanlış olma ihtimali olan bir görüştür diyor. Karşı tarafın görüşüne ne diyoruz? Doğru olma ihtimali olan yanlış görüştür diyoruz. Ama en nihayetinde bizim temelde dikkat etmemiz gereken şey, İslam'ın referans alınıp alınmadığı, gerek selem, gerekse istisna, gerekse bey'ul garar gibi meçhullük alışverişinde. Eğer ki caiz diyenler bunu İslam'ı referans alarak caiz diyorlarsa, deriz ki bu İslami bir görüştür. Biliyorsunuz İslami görüşle İslam'ın görüşünün arasında fark var. İslami görüş, delilden hareketle farklı yorumlanmaya müsait ve farklı görüşlerin ortaya çıkabilmesine olanak sağlayan görüşlerdir diyoruz. Kadına dokunulduğunda abdesti bozması ve Hanefi mezhebine göre ise bozmaması görüşünde olduğu gibi, ikisi de İslam'a ait görüşlerdir ve İslami görüşlerdir. Ama delaleti ve subutu kat'i ve başka yorumlanmaya müsait olmayan görüşler vardır ki onlar İslam'ın görüşleridir, faiz gibi. Şimdi ben bütün sözleşme maddeleri bir kenara konulsun istiyorum. Caizdir diyenler, caiz değildir diyenler, bir kenara bırakıyorum bütün bu tartışmayı ve sözleşme maddelerini. Selemdir, istisnaidir, bey'ul garardır, meçhulluktur, projeden satın almak, hepsini bir kenara bıraktık. Ya bir Müslüman faiz ibaresinin geçtiği bir sözleşmeye nasıl imza atabilir? Ya da bunun caiz olduğu bu faiz ibaresinden hareketle nasıl savunulabilir ya? Benim esas merak ettiğim ve esas sorguladığım nokta tam olarak burası. Ha şu söylenmesin lütfen. Biz oralar geçeli çok oldu. Yani enflasyon oranının altında kaldığı zaman İmam Ebu Yusuf'a atfedilen ve ondan dolayı da caiz olduğunu söyleyen, ya bu İmam Ebu Yusuf'a atılmış en büyük iftiralardan bir tanesidir. Faiz sözleşmesine cevaz mı verdi İmam Ebu Yusuf rahimeullah? Faizle alışveriş yapabilirsiniz mi dedi İmam Ebu Yusuf. Onun vakası çok farklı. Girmek bile istemiyorum. Ama bugün biz la'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akiler riba ve mukilehu ve katibehu ve şahideyhi ve kal hum sevaun. Hadis söylüyor. Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faizi yiyen, yediren, yazan ve bu yendiği, yazıldığı ortama şahitlik edenlerin hepsi günaha ortaktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse faizli bir sözleşmenin neresi savunulabilir? Diğer yönlerinden, hadi fıkhi ihtilaflardan kaynaklı olarak evet bir çıkış kapısının olduğunu varsayalım. Ama faiz sözleşmesinin ya da faiz ibaresinin geçtiği sözleşmeye imza atılmasını Müslüman hiçbir şekilde savunamaz. Diğer temas etmek istediğim, belki uzatıyorum ama önemli bulduğumdan dolayı, farkındaysanız bugün bütün tartışmalar aslında yine faize cevaz verenlerde başta olmak üzere enflasyon oranının altında kalması ve TL'nin değer kaybı. Doğru mu? Bütün problemler aslında bu değil mi? Bugün ev alınamıyor olmasının sebebi de bu. Bugün ciddi bir ekonomik buhranı yaşanıyor olmasının temeli de bu. Ez cümle Türk lirasının değer kaybediyor olması ve enflasyon problemi. Ya biz Allah için fıkhi ihtilaflarımızdan kaynaklı olarak ortaya koyduğumuz görüşlerden hareketle birbirimize mobbing uygulamayı bırakalım. Hevalarını, arzularını ilah edinenler ve hevaları ve arzuları doğrultusunda hüküm verenler müstesna söylüyorum. Samimi olan ve en azından İslami bir görüş ortaya koyan ama bu görüş farklılığından dolayı şu anda bu konuda cedel zuhur etmiş bütün bizim mahallenin sakinlerine söylüyorum. Ya gelin bütün mobbingimizi, bütün enerjimizi, bütün gayretlerimizi daha elzem başka bir konunun üzerinde yoğunlaştıralım. Nedir o? Bugün bizim TL'nin değer kaybediyor olması, enflasyon gibi başa bela, ekonomik bir vahşetle karşı karşıya kalmamızın temel sebebi karşılıksız para sistemidir. Bunun üzerine yoğunlaşalım. İslam'ın para sistemi olan altın ve gümüşe dayalı para sistemini konuşalım. Yöneticilere bu yönde çağrılar yapalım. Yöneticilere bu yönde mobbing yapalım Allah için. Bugün yaşadığımız kapitalizmin vahşi sorunları, sömürü pençelerini üzerimizde böyle çok ciddi anlamda hissediyor olmamız tamamen Amerika'nın karşılıksız bastığı dolarlardan kaynaklanmıyor mu? 1944'te Bretton Woods anlaşmasını 1971 yılında altın karşılığı olan parayı altın karşılığı olmayan bir paraya dönüştüren elim hadiseden sonra bütün başımıza gelenler o olaydan sonra gelmedi mi? Amerika hegemonyasını tüm dünyada sürdürebilmek için sömürü üzerine sömürüsünü ekleyebilmek için karşılıksız para sistemine geçti ve istediği zaman para basıyor. İstediği şekilde de tüm dünyaya hegemonyasını sağlayabiliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman Osmanlı İlafet Devleti'nde 1469'dan yanılmıyorsam 1914'e kadar neredeyse 500 yıl yıllık enflasyon oranı sadece %1. Uzmanlara göre ise bu %1'in tek bir sebebi var. Altın ve gümüş gelirindeki deformasyon. Peki Osmanlı bunu ne ile başardı? Bu başarısını neye borçlu? Karşılığı olan bir para sistemine borçlu. Ki o neydi? Altın ve gümüş. Bugün yaşadığımız enflasyon ve Türk lirasının değer kaybetmesinin sebebi sahip olduğumuz paranın karşılığının olmaması.
Gelin birbirimize ihtilaf sebeplerinden kaynaklı uyguladığımız mobbingi bir kenara bırakalım. Bütün gayretlerimizi, enerjimizi bir şeyde yoğunlaştıralım. O da bugün yöneticilere samimi, içten çağrılar yapalım. Ve diyelim ki biz Müslümanız ve İslam'ın ekonomi politikasının en temel taşlarından bir tanesi olan altın ve gümüşe dayalı para sistemine geçmek istiyoruz diyelim. Gelin Allah için böylesi bir çağrım var. Böyle samimi, içten bir gayreti de hep birlikte ortaya koyalım. Çünkü işin temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Belki son olarak şuna da temas etmek gerekir diye düşünüyorum bu konuyla alakalı olarak. Tartışmanın merkezinde ne var? Ev konusu var. Ev sahibi olmak. Mesela yorumların içerisinde hatırlıyorum. Hocam biz ev sahibi olmayalım. Mutlaka ev sahibi olmalıyız. Neden? Çünkü ev fertlerin zaruri bir şekilde giderilmesi ve temin edilmesi gereken temel ihtiyaçlarındandır İslam'a göre. Bakın çok önemli bir şeyin altını çiziyorum. Toplumsal manada bizim zaruri ihtiyaçlarımız var. Temel ihtiyaçlarımız giderilmesi gereken güvenlik gibi, sağlık gibi ama fertler olarak giderilmesi zaruri olan temel ihtiyaçlarımız vardır. İslam belirlemiştir bunu. Ben değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem leysa li ibni adem hakun fi siva hadihil hisal. Adem oğlunun şu üç şeyde hakkı vardır. Beytun yeskunuhu. İçerisinde oturabildiği bir evi. Thawbun yuvari avratahu. Avretini örten bir elbisesi. Cilful hubzi vel ma. Katıksız su ve ekmek. Bu hadisten hareketle alimler fertlerin temin edilmesi zaruri olan temel ihtiyaçlar olarak belirlemişlerdir. Yiyecek, giyecek ve mesken. Bugün de bizim problemimiz mesken. Ama inan bunun müsebbibi ve bugün insanların ev ihtiyaçlarını gidermesi gereken makam merci siz değilsiniz. Ben de değilim. Allah bu vazifeyi, bu sorumluluğu devletin omuzlarının üzerine yüklemiş. Bugün kira zulüm mü başlı başına? Evet. Bir asgari ücret alan bir kardeşimiz 15 bin lira kira ödüyor. Bu zulümdür. Hiç kimse bana bu kardeşimizin başını sokabilecek bir evi vardır demesin. Ne kendisini huzurda hissediyor, ne güvenli bir hayatı var, ne ekonomik istikrarı var. Ne yiyip ne içecek bu adamcağız? İşte mesken sahibi kılmak, fertlerin ev problemlerini çözmek sorumluluğunu İslam, devletin, yöneticilerin, bugünün Türkiye'sinde konuşacak olursak iktidarın omuzlarının üzerine yüklemiş. Fel imamu ra'in fe huve mes'ulun an ra'iyyetihi. İmam çobandır, güttüğünden mes'uldür diyor. Ama baktığımız zaman bugün bizim temel ihtiyacımız niteliğinde olan ev ihtiyacımızı gidermeyi boş verin. Bizim kira problemimizi çözmeyi boş verin. Bizim için haramların önünü açtıklarını görüyoruz. Yanlış mı düşünüyorum? Az önce faize imza atma olanağını sağlayan bizatihi bu yöneticiler değil mi? Halbuki yöneticilerin işi innemel imamu cunnetun. Halife bir kalkandır. Sadece savaş meydanından peki? Hayır. Haramlardan koruyandır. Uçurumun kenarında günahlara meyleden halkını, tebaasını koruma işi İslam'ın zaviyesinden baktığımız zaman bu yöneticilerin omuzlarının üzerindedir. Ya bırakınız bizi haramlardan korumayı, bizi haramların kucağına atan yöneticiler görüyoruz. Çok Ömer edebiyatları yapıyorlar ama Ömer'in hayatından hiç dersler çıkarmıyorlar. Ömer radıyallahu anh gece devriye geziyordu. Sütüne su karıştıran bir tebaasını gördüğünde diyordu ki Allah'tan kork. Sen bu günahı işleyemezsin. Nihayetinde bunu yapmasının sebebi çok daha gelir elde etmek olduğunu öğrendiğinde Ömer hüngür hüngür ağlıyordu. Ve hemen hazineden o kardeşimiz yeter ki haramla iştigal etmesin düşüncesiyle maaş bağlamıştı. Kenarı Dicle'de kurt aşırsa koyunu edebiyatı yapıyorlar ama Hazreti Ömer bunu niye söylemişti? Ya olur da bir kurt bir kuzuyu aşırı verirse ben bunun hesabını Allah'a nasıl vereceğim? Öyle ya ben yöneticiyim. Bir kuzudan dahi mesulüm anlayışıyla uykuyu durağa terk etmişlerdi. Ama bugünkü yöneticiler ne yaptılar peki? Bizi faiz kurdunun pençesine atıverdiler. Bizi paramparça etsin ve biz haramlarla iştigal edelim diye. Dolayısıyla ev konusunda da en önemli sorumluluk bugün iktidar olan yöneticilerin üzerindedir. Allah subhanehu ve teala bu anlamda bizim bütün temel ihtiyaçlarımızı da hakkıyla giderecek. Böylesi hayırlı, raşit yöneticiler, liderleri bizlere bahşeyleyiversin. Allahümme amin.